Ayrım 15.
Sayfa 153. Bergson felsefesinin sınıflama çabası bu yollardan birine sapılırsa başarıya ulaşamayacaktır pek. Çünkü bu felsefe tanınmış bütün bölümleri keserek uzanır. Fakat felsefeleri ele almanın başka yolu da vardır. Daha da az, kesin fakat felsefeyle uğraşmayanlara daha çok yardımcı bir yolu. Bu yolda bölme ilkesi filozofu felsefe yapmaya iten egemen isteğe göredir. Böylece mutluluk sevgisinden esinlenen duygu felsefeleriyle bilgi sevgisinden esinlenen kuramsal ve eylem sevgisinden esinlenen pratik felsefeler elde ederiz. Duygu felsefeleri arasında her şeyden önce iyimser olan, kötümserlikten kurtuluş tasarıları öneren ya da kurtuluşun olanaksız olduğunu ileri süren felsefeler sayılabilir. En dinsel felsefeler bu sınıfa ilişkindir. Kuramsal felsefeler arasında en büyük sistemleri sayabiliriz. Bilgi arzusu nadirse de bunlar felsefede en iyi olanın kaynağını oluşturmuştur. Öte yandan pratik felsefeler eylemi en üstün iyi, mutluluğu bir sonuç, bilgiyi başarılı etkenliğe sadece araç sayan ve Batı Avrupalılar arasında yaygın felsefelerdir. Filozoflar ortalama, sıradan kişiler olmadığından son zamanlara değin nadir görülen bu tür felsefelerin belli başlı temsilcileri pragmatistler ve Bergson'dur. Dipnot: pratik felsefenin kuramsal içeriği olmadığı sonucunu vermez bu ayrım. Çevirenin notu. Pratik türden felsefenin yükselişinde biz, Bergson'un yaptığı gibi modern eylem insanının Grek otoritesine, özellikle Platon'a isyanını görebilir ya da pratik felsefeyi Dr. Schiller'in yapacağı gibi emperyalizmin ve onun araçlarının ortaya çıkışına bağlayabiliriz. Modern dünya aramaktadır böyle bir felsefeyi. Onun başarısı şaşırtıcı değil sonuçta. Bergson felsefesine giriş. Bergson felsefesi, geçmişteki sistemlerin çoğuna benzemeksizin ikicidir. Onun için dünya iki bölüme ayrılmıştır. 1- Yaşam, 2- Madde ya da zekanın madde olarak gördüğü eylemsiz bir şey. Bütün evren iki karşıt hareketin uyuşmazlık ve çatışmasıdır. Yukarı doğru yükselen yaşam, aşağı doğru inen maddedir. Büyük bir kuvvettir yaşam, büyük canlı bir itilim. Dünyanın başlangıcında verilmiştir. Maddenin direncini karşılar. Maddeden yol bulmaya çabalar. Düzenleme aracılığıyla yavaş yavaş maddeyi kullanmasını öğrenir. Engellere uğrayarak değişik yönlere akar. Sokak başlarındaki rüzgar gibi. Maddenin kendisini uymaya zorladığı uyumlara baş eğer. Yine de özgür işlevlik yeteneğini daima korur. Yeni çıkış yerleri arar. Karşıt madde duvarları arasında daha büyük devine özgürlüğü bulmaya çalışır. Çevreye uyumla hemen açıklanabilir değil evrim. Uyum sadece evrimin dönüş ve bükülüşlerini açıklar. Tepecikler arasından bir kasabaya yaklaşan yolun bükülüşleri gibi. O yol kasabayı ne ölçüde açıklarsa uyum da evrimi o ölçüde açıklar. Bütünüyle yeterli sayılmaz benzetme. Evrim, çıktığı yolun varacağı belirli bir ereye, bir kasabaya sahip değildir. Mekanizm ve teoloji de aynı kusurla malüldür. Her ikisi de dünyada esaslı bir değişme olmadığını varsayar. Mekanizm, geleceğe geçmişte içkinmiş gibi bakar. Çünkü ulaşılacak sonun önceden bilinebildiğine inanır ve sonuçta herhangi bir esaslı yeniliğin bulunduğunu yatsır. Teolojiye mekanizmden çok sempati duymasına karşın bu görüşlerin ikisine de karşıt olarak Bergson, evrimin gerçekten yaratıcı olduğunu savunur. Bir yapıt ortaya koyan sanatçı gibi. Eyleme doğru bir dürtü ve tanımlanmamış bir gerekim önceden var olur. Fakat gerekim doyurulana değin, onu doyuracak olanın yapısını bilmek olanaksızdır. Söz gelimi, görme yeteneğinden yoksun hayvanların nesnelerle temasa gelmeden önce onlardan haberli olmak konusunda belirsiz bir istek duyduğunu varsayabiliriz. Sonuçta gözlerin yaratılmasına varan çabalara yol açmıştır bu. Görü, arzuyu doğurmuştur. Ancak önceden imgelenen biçimde değildir. Bu nedenle evrim ölçümlenemez, tahmin edilemez ve belirgincilik, determinizm, özgür istem savunucularını yalanlayamaz. Bu geniş çizgi yeryüzü yaşamındaki güncel gelişimin öyküsüyle doldurulmuştur. Akımın ilk bölünümü hayvanlar ve bitkiler evreni biçiminde olmuştur. Bitkiler hazne içinde toplamayı, hayvanlar anısal ve çabuk devinimler için enerjiyi kullanmayı erek almıştır. Hayvanlar arasında daha sonraki bir aşamada yeni bir bölünme çıkmıştır ortaya. İçgüdü ve zeka gitgide daha az ayrılır olmuştur. Birbirleri olmadan edemez onlar. Fakat zeka daha çok insanın felaketidir. İçgüdü karıncalarda, arılarda ve Bergson'da çok kuvvetlidir. Zeka-içgüdü ayrımı onun felsefesinde temeldir. İçgüdüyü uslu, zekayı yaramaz bir çocuk sayan bu felsefe çoğunlukla Sandford ve Merton felsefesinin bir türüdür. İçgüdü en iyi durumunda sezgi adını alır. Bergson, sezgiyle yansız, bilinçli ve nesnesi üzerinde düşünebilme, onu belirsiz ölçüde genişletme yeteneğine sahip içgüdüyü kastediyorum, der. Zekanın yaptıklarının öyküsünü izlemek kolay değildir. Eğer Bergson'u anlamak istiyorsak bu konuda elimizden geleni yapmalıyız. Zeka ya da anlık, doğanın ellerini bırakırken organik olmayan katı maddeyi belli başlı erek olarak alır. Sadece kesikli ve devinisiz olana ilişkin açık bir düşünce belirleyebilir. Onun kavramları uzaydaki cisimler gibi birbirinin dışındadır ve aynı denge sağlamlığına sahiptir. Zeka uzay içinde ayırır, zaman içinde belirler. Evrimi düşünmek üzere yaratılmamıştır. Oluşu bir durumlar dizisi biçiminde saptamak üzere yaratılmıştır. Yaşamı anlamakta doğal bir yeteneksizliğe sahiptir. Zekanın tipik ürünleri olan geometri ve mantık, katı cisimlere sıkı sıkıya uygulanabilir. Fakat başka yerde usa vurmayı sağduyu denetlemelidir. Çok ayrı bir şeydir usa vurmanın sağduyuca denetlenmesi. Katı cisimler zihnin zekaya uygulanma alanı bulmak üzere yarattığı şeylerdir. Yani zihin üzerlerinde oynamak için satranç tahtaları yaratmıştır. Zekanın doğuşuyla maddi cisimlerin doğuşu karşılıklı ilişkiye sahiptir. Zeka da maddi cisimlerde karşılıklı uyuşmayla gelişmiştir. Benzer bir oluşum bizim maddemizi ve zekamızı her ikisini içeren maddeden aynı zamanda kesip çıkartmış olmalıdır. Madde ve zekanın aynı zamanda geliştiği görüşü ustalıklıdır ve anlaşılmaya değer. Geniş ölçüde dendik de sanırım burada söylenmek istenen şudur. Zeka şeyleri birbirinden ayrı gibi görme gücüdür. Madde ise belirgin şeylere ayrılmış şeydir. Gerçekte ayrı katı şeyler yok. Sadece sonsuz bir oluş akışı vardır. İçinde hiçbir şeyin olmadığı ve bu hiçliğin olması için hiçbir şeyin bulunmadığı bir oluş ırmağı. Bu oluş bir yukarı bir aşağı olabilir. Yukarı doğru devini yaşam, aşağı doğru devini madde adını alır. Zeka yönünden iyi kavramamış bir maddedir bu. Evrenin tepesinde kadir-i mutlağın bulunduğu bir koni olduğunu varsayıyorum. Çünkü yukarı doğru devini şeyleri bir araya toplar, aşağı doğru olansa ayırır, hiç değilse ayırır gözükür. Zihnin yukarı doğru hareketi, yukarıdan üzerine yağan cisimler arasında yolunu bulması için yolları kesip çıkmalıdır. Böylece zeka biçimlendikçe dış çizgiler ve yollar ortaya çıkmış ve ilkel akış ayrı cisimlere bölünmüştür. Zeka etleri parçalayan kasaba benzetilebilir. Ancak parçalanan etin daima ayrılan parçalar olduğunu imgeler, tasavvur eder. Zeka, diyor Bergson, daima eylemsiz maddeyi düşünerek büyülenmiş gibi davranır. İleri bakan yaşamdır o. Kendisini kendi dışına koyan, ilkece düzenlenmiş doğanın yollarını ve bu yollara yön vermeyi benimseyen bir yaşam. Bergson'u açıklığa kavuşturan pek çok düşe bir başkasını eklememize izin varsa, evrenin kablolarla inip çıkan bir dağ treni olduğunu tasavvur edebiliriz. Yaşam bu kablolarla yukarı doğru çıkmaktaysa madde aşağı inmektedir. Zeka içinde bulunduğumuz çıkan trenin inen treni gözlemesinden doğar. Dikkatini bizim trenimize yoğunlaştıran daha soylu olduğu apaçık yetenek, içgüdü ya da sezgidir. Bir trenden öbürüne atlama olanağı vardır. otomatik alışkanlığın kurbanı olduğunuzda ortaya çıkar bu ve kozmik olanın esasıdır. Ya da kendimizi bir parçası yukarı, bir parçası aşağı inen iki parçaya ayırabiliriz. Sadece aşağı giden parça komiktir. Fakat zekanın kendisi inen bir devini değil, inen devininin çıkan devini yönünden gözlenmesidir. Şeyleri ayıran zeka, Bergson'a göre bir tür düş. Yaşamımızın olması gerektiği gibi etken değil, salt düşünseldir. Düş gördüğümüz zaman dağılırız. Geçmişimiz parçalara ayrılır. Birbirine etki eden şeyler ayrı, katı birimler olarak görülür. Dipnot. Özette boşluk var. Bergson'u tam yansıtmıyor. Zekanın düşsellik ve düşünselliği ile geçmişi birbirine etkileyen birimler biçimince böldüğü ileri sürülmek isteniyor. Uzay üstü, ayrılıktan başka hiçbir şey olmayan uzaylılığa iner. Böylece bütün zeka ayırıcı olduğundan geometriye yönelir. Bütünüyle birbiri dışında bulunan kavramları işleyen mantık, gerçekte geometrinin materyallik yönünü işleyen bir ürünüdür. Tümden gelimde, tüme varımda uzaysal sezgi ister arkalarında. Sonunda uzaysallık oluşumu tümden gelim ölçüsünde tüme varım yeteneğini ve gerçekte bütün zekalılığı bulundurur içinde. Bu yetenekleri zihinde uzaysallık yaratır. Zekanın orada bulduğu başka şeylerin sırasıyla birlikte. Böylece mantık ve matematik, olumlu tinsel, ruhsal bir çaba değil, istemin işlemez olduğu ve zihnin artık işe karışmadığı salt bir uyku durumudur. Böylece matematik için yeteneksizlik bir lütuf işareti oluyor. Allah'tan çok yaygın bir lütuf. Dipnot. Russell'ın yorumu. Yoksa Bergson, yaratıcı imgelemde matematiğin yaratıcı, dolayısıyla sezgi yanını kabulleniyor. Uyku durumu, olumlu olmayı sözcükleri yanıltıcı. Matematik işlerliği Bergson, sezgiyle bağladığından normal zekanın alanını almamış. Olumlu olmayış, sistemli olmamak biçiminde anlaşılırsa daha doğru. Buluşlardaki rastlantısallığa değindiğinden, çevirenin notu. Zekanın uzayla bağlantılı olması için içgüdü ve sezgi de zamanla bağlantılı. Bergson felsefesinin ileri gelen özelliklerinden biri onun çok yazarlara benzemeksizin zaman ve uzayı iyiden iyiye benzemez saymasıdır. Maddenin karakteristiği olan uzay gerçekten aldatıcı olan akışın parçalara ayrılmış biçimidir. Uygulamada bir noktaya değin yararlı ancak kuramda son derece yanıltıcıdır. Zamansa tersine yaşamın ya da zihnin esaslı özelliğini biçimler. Herhangi bir şeyin yaşadığı yerde zamanın yazıldığı bir defter açıktır. Burada söze edilen zaman, matematik zaman ve karşılıklı anların homojen toplanışı değildir. Matematik zaman Bergson'a göre gerçekte bir uzay biçimidir. Yaşamın özü olan zaman süredir. Süre görüşü onun felsefesinde esastır. Zaman ve Özgür İstem adlı ilk yapıtında işlenir. Bergson sistemini anlamak istiyorsak süreyi anlamalıyız. Anlaşılması çok güç bir kavram süre. Ben de tam olarak anlayamadığımdan onu hak ettiği berraklıkla ele alabileceğimi ummuyorum. Salt sürenin benliğimiz kendisini yaşamaya koy verdiğinde ve kendi durumunu önceki durumlarından ayırmayı öte yana bıraktığında bilinçli durumlarımızın kabul ettiği biçim olduğu ileri sürülüyor. Süre, geçmişi ve geleceği organik bir bütün durumuna getiriyor. Karşılıklı geçişimin ve arasında boşluğu bulunmayan bir ardışıklığın yer aldığı organik bütüne. Benliğimiz içinde karşılıklı dışsallık olmaksızın bir ardışıklık yer almakta. Benlik dışındaki salt uzaydaysa karşılıklı ardışıklık bulunmaksızın karşılıklı dışsallık bulunur. Özne ve yükleme, onların ayrımına ve birliğine ilişkin sorular uzaydan çok zaman terimleriyle dile getirilecektir. Kendimizi içinde devinirken gördüğümüz sürede ayrık ögeler bulunmaktadır. Durumlarımız birbirine karışır orada. Salt süre, dışsallıktan en çok uzaklaşan ve dışsallığın en az etkilediği şeydir. Geçmiş mutlak yeni olan şimdi ile sürede bütünleşir. Bu durumda istemimiz büyük çaba göstermiştir. Kayıp giden geçmişi toparlamak ve onu bütünüyle bölünmemiş olarak şimdiye aktarmak zorundayız. Bu gibi anlarda kendimize gerçekten sahip oluruz. Fakat enderdir böyle anlar. Süre gerçekliğin halis gericidir. Bitimsiz ebedi oluştur. Yapılmış olan yapay bir şey değildir. Dipnot. İnsanın kendi yarattığı, yaptığı, imal ettiği bir şey olmaması anlamına yapay sözcüğü de aynı anlamda kullanılmıştır. Zevksiz, ilkel biçiminde anlaşılmamalıdır. Süre ve bellek. Süre her şeyden önce bellekte ortaya koyar kendini. Çünkü geçmişin şimdi içinde yaşadığı yer bellektir. Böylece bellek kuramı büyük önem taşır Bergson felsefesinde. Madde ve bellek, madde ile belleğin ilişkisini göstermek üzere yazılmıştır. İkisinin de belleğin çözümlenmesiyle gerçek olduğu kabul edilir. Bellek, madde ile zihnin kesişimidir. Kökten ayrı iki şey vardır. İkisine de genel olarak bellek adı verilir. Bunların ayrımı üzerinde özellikle durur Bergson. İki ayrı biçimde yaşamaktadır geçmiş. 1. Devindirici mekanizmalar. 2. Bağımsız anımsamalar. Söz gelimi bir şiiri ezber okuyan kişinin o şiiri öğrendiği söylenir. Yani kişi, ön bir eylemle şiiri yineleme yeteneği veren bir mekanizma ya da alışkanlık elde etmişse onu öğrenmiştir. Hiç değilse kuramsal olarak şiiri, onu okumuş olduğu önceki vesileleri anımsama gereği duymaksızın yineleme yeteneği kazanmıştır. Dolayısıyla bu tür bellekte geçmiş olayların bilinci söz konusu değildir. Gerçekten bellek adı verilmeye layık ikinci tür bellek, kişinin söz konusu şiiri okumuş olduğu, tarihi belli vesilelerin anımsanmasından ibarettir. Burada belleğin alışkanlık sonucu olmayacağı düşünülür. Çünkü her bir olay bir kez ortaya çıkmıştır ve hemen kendi izlenimini yaratmak durumundadır. Bizim için olup biten her şeyin bir yolda anımsandığı, fakat kural olarak bilince sadece yararlı olanın geldiği telkin edilir. Belleğin görünürdeki başarısızlıkları, gerçekte onun zihinsel bölümlerinin başarısızlıkları değil, belleği devindiren mekanizmanın başarısızlıklarıdır. Bu görüşü Bergson, beyin fizyolojisini ve unutkanlık olgularını ele alarak destekler. Buradan gerçek belleğin beyne ait bir işlev olmadığı sonucuna varılmıştır. Geçmiş, maddeyle deviniye gelmeli, zihinle imgelenmelidir, tasavvur edilmelidir. Bellek, maddenin bir kolu ya da yansımış biçimi değildir. Bunun karşıtı, doğruluğa daha yakındır. Maddenin daima belirli bir süre içeren soyut algıda bulunması. İlkece, maddeden mutlak bağımsız bir güç olmalıdır bellek. Tin, ruh bir gerçeklikse, onunla deneysel olarak ilişki kurabildiğimiz yer bellek görüntüleridir. Salt belleğin karşı ucuna Bergson, salt algıyı koyar ve bu konuda aşırı gerçekçi bir tavır takınır. Salt algı da kendimizin dışındayızdır. Dolaysız sezgide nesnenin gerçekliğiyle temasa geliriz. Böylece Bergson, algıyı onun nesnesiyle öylesine özdeş duruma getirir ki, ona zihinsel adını vermeyi hemen hemen bütünüyle hayırlar, reddeder. Belleksiz zihnin en aşağı derecesi olan salt algı, gerçekte bizim anladığımız biçimdeki maddenin parçasıdır. Salt algı, anlamadan ve açığa çıkma eyleminden biçimlenir. Onun gerçekliği etkinliğindedir. Beynin işlevi pratik olarak yararlı zihinsel yaşamımızı sınırlamaktadır. Beyinde her şeyin algılanacağı düşünülür. Fakat gerçekte biz sadece kendimizi ilgilendireni kavrayabiliriz. Beden daima eyleme doğru yönelmiştir. Onun temel işlevi eylem görüşüyle tinsel, ruhsal yaşamı sınırlamaktır. Gerçekte bir seçme aracıdır o. Şimdi zekaya karşıt olarak içgüdü ya da sezgi sorununa gelelim. Önce bir süre ve belleği öykülemek gerekiyordu. Çünkü Bergson'un süre ve bellek kuramlarının bu sezginin öyküsünde bulunduğu varsayılır. Şimdi var olan biçimdeki insanda sezgi zekanın sınırı ya da gölge alanıdır. Fakat kendisine daha büyük bir önem verilmesini arzulanır kılan derin kullanımlara sahiptir. Bergson zekayı, İçeri doğru kendisine çevirmek ve sezginin kendisi içinde hala uyuyan gizil güçleri uyandırmak istemektedir. İçgüdüyle zeka arasındaki ilişki, görme ile dokunma duygusu arasındaki ilişkiyle kıyaslanmıştır. uzaktaki şeylerin bilgisini veremeyecektir zeka. Bilimin işlevliği, bütün algıları dokunma duygusunun terimleriyle algılayabilmektir. Görmenin dokunma duygusuna ilişkisi gibi bir ilişkiye sahip içgüdüdür uzaktan bilgi sağlayan. Hemen pek çok parçada Bergson'un güçlü bir hayalci olduğunu ve düşüncesinin daima hayallerle yönetildiğini gözleyebiliriz. Sezginin asıl özelliği onun dünyayı zekanın yaptığı gibi ayrı şeylere bölmemesidir. Bergson bu sözcükleri kullanmasa da sezgiyi analitik olmaktan çok sentetik olarak tanıtlayabiliriz. Sezgi çokluğu yakalar, etkileşmedeki çokluğu. Dışsal cisimlerin uzaysal çokluğunu değil, tek bir çizgi doğrultusunda gider. Şeyler ve durumlar sadece görülerdir. Zihnimizin oluş üzerine sahip olduğu görüler. Şeyler yoktur, sadece eylemler vardır. Dipnot. Oluş üzerine bir görüye sahip olma eylemi, çevirenin notu. Güç ve zekaya doğal dışı gibi görünen bu dünya görüşü, sezgi için kolay ve doğaldır. Ereklenen şeyi vermez zeka. Çünkü geçmiş, şimdiye doğru yaşar ve ona etkir. Dipnot. Bellek, şeyleri yaratmaz, ancak aktarır. Çevirenin notu. Zihinden ayrı kaldığında dünya, ebedi olarak ölecek, geçmişten bağımsız olarak. Çevirenin notu. Sonra yeniden doğacak, geçmiş hiçbir gerçekliğe sahip olmayacaktır. Geçmişi ve geleceği onlarla ilişki arzusuyla gerçek duruma getiren, böylece gerçek süreyi ve gerçek zamanı yaratan bellektir. Geçmişle geleceğin bu karışımını sadece bellek anlayabilir. Zeka için onlar birbirlerine karşı olduğu gibi uzaysal olarak dışsal kalırlar. Sezginin kılavuzluğu altında içimin sadece bir geçiş enstantanesi olduğunu fark ederim. Filozof, materyal dünyanın tek bir akışa doğru geri eridiğini görecektir aynı yolda. Sezginin artamlarıyla yakından ilişkili olan özgürlük öğretisi ve eylem övgüsüdür. Canlı madde eylem merkezidir. Dünyaya katılan belli bir zorunsuzluğu simgeler, yani bir miktar olanaklı eylemi. Özgür isteme karşı kanıtlar, kısmen fiziksel durumların yoğunluğunun hiç değilse kuramca sayısal ölçmeye yetenekli bir nicelik olduğunu kabule dayanır. Bergson bu görüşü Zaman ve Özgür İstem adlı yapıtının ilk konusunda hayırlamaya reddetmeye girişir. Belirgincinin deterministin tanısını kısmen gerçek süreyle Bergson'un uzay biçimi saydığı matematik zaman arasındaki karmaşıklığa dayandırdığını söyler. Öte yandan belirginci determinist yine kısmen beyin durumu verildiğinde zihin durumunun kuramsal olarak belirlendiği konusundaki doğrulanmamış bir sanıdan türetir savını. Bergson'un görüşü. Bergson tersinin doğru olduğunu, yani zihin durumu verildiğinde beyin durumunun belirlendiğini kabule eğilimlidir. Fakat zihni beyinden daha çok ayrıştırılmış, farklılaşmış görür ve böylece farklı pek çok zihin durumunun bir beyin durumuna karşılık olabileceğini, bu nedenle gerçek özgürlüğün olanaklı olduğunu savunur.